Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba Zen Üstadı, sevgili dinleyiciler. Ben Deniz Özturhan. Podbi Medya ile beraber hazırladığımız Olumlu Dünya Podcast'indesiniz. Ve bu haftaki konumuz öfke. Rage Against the Machine Gear. Hayır, darbuka gireceğim. Olumlu Dünya, çatla da patla, pozitif. Öfke konusuna başlıyoruz. Bu konuya neden girdim? Bu konuyu neden seçtim? Bunun aslında eblehimsi, eblehenzi bir hikayesi var. Onunla başlayacağım. Aslında kendime duyduğu, böyle beni sabahlara kadar uyutmayan bir öfkeyle başladı hikaye. Hikayenin en başında da şu var. Beni Google'da Deniz Özturan deneyebilirsiniz. Google'da arattığınız zaman Google penceresi Deniz Özturan. Benim birkaç tane fotoğrafım, işte gösteriler, TEDx konuşması falan. Onlardan birkaç görsel, kitabımın adı. Ve şunu yazıyordu eskiden. Deniz Öztürk'ün altına normalde insanların işte işinin yazdığı, aktör, yazar bilmem ne yazdığı yerde Kaan Sezyum'un eşi yazıyordu. Ben buna tabii ki sanki hayatta hiçbir şey yapmamışçasına benim hakkında bunun yazmasına çok öfkeleniyordum. Halbuki aslında bir arama motoru fikrine, algoritmasına öfke, sinirim bir algoritmaya çünkü... Google'ın şöyle açıklıyor. Ne çok aranıyorsa sizinle ilgili, ne bulunmaya çalışılıyorsa aslında orada gösterdiğim şey o. Neyse ki Kaan'la ayrıldığımız neticesinde Deniz Öztürk'ün altında çıkan Kaan Sezyum'un eşi ibaresi değişmiş. Artık tabii Kaan Sezyum'un eski eşi yazıyor. Tabii ki ben buna aşırı öfkeleniyordum. Düşünsene, benim bütün varoluşumu ve kimliğimi bu şekilde, benim ayrıldığım insanın adını, yani Google bu şekilde tanımlıyor beni. Oldukça ayrımcı bir şey gibi geliyordu bana. Her ne kadar bir algoritmadan doğuyor olsa da bunun şikayetlerini falan yaptım. Bir yandan da biliyorum ki aslında işte internette yeterince yaptığım işle ilgili bilgi olmaması, en azından stand-up'ımın hiçbir örneğinin bulunmaması, 9 senedir stand-up yaptığım halde işte bir takım aslında yani ticari kaygı diyebilirsiniz. Yani yüzüme şlap diye vurur, o da güzel olur. Yani sahnede yaptığımız şeyleri internete koyup onun değerini küçültmemek, belki öyle fikirlerle internete hiçbir şeyimizi. Bir de aslında çok büyük talihsizlikler de var. Bir sürü kayıt var. Belgeselciler geliyor, kaydediyor ama en kötü Fifi şovuna denk geliyor. İşte birisi geliyor, denk geliyor, benim şovumu kaydediyorlar ama berbat geçiyor falan. Öyle öyle bin tane şey var. Ben tabii mankıs kaderi değiştirmeye çalışıyorum. İşte gittim Aslı'dan geçen seneden BKM kayıtlarından bir tanesini aldım. Ona baktım geçen akşam. Bir yandan benden çok sonra stand-up'a başlamış çocukların çok güzel videoları dönüyor falan. Ama bir yandan da kıskançlık o kadar konusunu yaptık. Kıskanmayacağım insanları diye içimden küçük havai fişek öfkeleri patlamaya, kendi kendimi yok etmeye devam ediyor. Neyse, o BKM gösterisinin kaydını aldım. Hay Allah kahretsin. O da böyle teknik olarak hem kötü, yani sesim eti kötü, hem de patlak, yani patates bir gösteri. Çoğu şakayı doğru düzgün çalıştı. Herhalde ilktim o sahnede. Neyse, bir gece vakti artık sabah 4'lere 5'lere kadar ben üst üste sigara içip böyle kendi kendime, ulan nasıl bu kadar uzun süre bu işi yaparsın da kendine bunu dünyaya gösterecek aksiyonları almazsın diye kudura kudura öfkelendim. Şimdi eminim, yani tabii ki bu böyle insanın çok şahsi bir öfkesi ve buna da hani ben senin öfkeni, öfkeye vereceğin örneği diyecek, buna da bu şekilde öfkelenecekler vardır. Geçenlerde Ekşi Sözlük'te kendim, daha doğrusu programla ilgili bir şeyde şunu gördüm. Birisi hemen bir sınıfsal öfke yansıtmış, sağ olsun. Programın ilk başlarında işte karantinada evini stoklayanlar çılgınca falan vardı ya, onlara tavsiye vermek açısından ya da onlara yaptıkları şeyin aslında bir geçerliliği olmadığını söylemek, örneğini vermek için şey demiştim, hani evinizde kahve biterse ölmezsiniz. Ben vaktiyle şöyle bir kampa gitmiştim, Nescafe'miz bitmişti. 2 ay Nescafe içemedikten sonra ilk içtiğim Nescafe bana dünyalar kadar güzel gelmişti. gibi bir örnek vermişim. O da yazmış ki hani sınıfsal öfkesiyle yokluğunu çektiği şey Nescafe. Yani aslında değil. Şimdi yoklukla ilgili örnek verilecekse hani kalp kapakçı olmadan doğan çocuğun örneği de verilebilir. Yani illa ki o bir şeyin yokluğunun empatisini kurmam için onu yaşamış olmama gerek yok. Ama oradaki kontekst içerisindeki, oradaki bağlam içerisinde verilecek şey evdeki Nescafe'nin bitmesidir. Yani bu arada gerçekten yokluk çekmişti bir insan değilim. Hani bunun için özür dilemem gerekiyor mu tam olarak onu bilmiyorum. Ama evet, podcast'imin var olmasının sebebi de tahmin ettiğiniz üzere ailemin çok zengin bir podcast imparatoru olması. Zoruna gideni borusuna gitsin diyerek burayı bağlıyorum. Her neyse, pek çok öfke çeşidimiz var. Yani aslına bakarsanız öfke gerçekten olabilecek en derin konulardan bir tanesi. Yani Buda'nın mesela, Buda geçen yine kıskançlıkta sanırım bahsetmiştim. Buda'nın ızdırap vardır diyor Buda. Gidiyor oturuyor bir gün Ganj Nehri'nin kıyısında bir incir ağacının altında meditasyon yapıyor. Açıyor gözünü, diyor ki kankalar toplaşın, ben bu işin aslında sanırım şeyini, matematiğini çözdüm. İlk önce diyor ki ızdırap vardır. Teşekkürler herkes. Evet abi, çok ızdırap var. Evet. Izdırabın sebebi diyor, açgözlülük, öfke, şiddet ve şehvettir. Annem, düşünsene yani adamın bulabildiği ızdırap sebeplerin, insana ızdırap veren, hayatını zorlaştıran sebeplerin en temellerinden bir tanesi öfke. Ve gerçekten öfkenin en büyük marifeti de kendisini haklı göstermesi. Yani hani şey lafı vardır ya, şeytanın en büyük başarılarından bir tanesi insanları olmadığına inandırmasıdır. Harbiden öfkenin en büyük başarılarından bir tanesi de insanları meşru olduğuna, öfke duymanın en doğal haklarımızdan bir tanesi olduğuna inandırmak. Ki bu öfkenin peşine takılarak insanlar çağlar boyunca birbirlerine, uluslar, halklar öfkelerin peşine takılarak birbirlerini boğazlıyorlar, bombalıyorlar, soyunu kurutuyorlar. Yani o kadar da enteresan bir duygu öfke insan varoluşu açısından. Şimdi aslında hani öfkeyi şey diye de kategorize edebiliriz. Haklı öfkeler, bir tek egomuzdan doğan öfkeler gibi de kategorize edebiliriz. Ama haklı öfke ne diye sorarsak da hani düpedüz haksızlık karşısında duyduğumuz öfkeden bahsediyorum. Yani işte adaletsizlik, zulüm, dünyada o kadar çok kötülük ve acı var ki yani bunların karşısında çıldırmamak aslında elde değil. Bir yandan da yani çok basit bir örnek vermek gerekirse, biz Türk kadınları mesela çok öfkeliyiz. Yine kendi kendime referanslayacağım, dördüncü referansım oluyor kendi podcastime. Bir punk kızı olarak Türk geçmişimde hani bunun nasıl bir yoğun öfke olduğunu, nasıl bir bastırılmışlık, nasıl zorunluluklardan ve zorluklardan yola çıkarak oralara geldiğimizi, niye öfkeli olduğumuzu anlatmıştım. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Black Lives Matter, yani ırkçılığa karşı ayaklanmalar başladığında ben de evde kendi kendime böyle kızınıyordum. Ulan burada da bir feminist ayaklanma olsa da ben de böyle bir ayaklanıp kendime en azından bu öfkemin bir kısmını pıst pıst diye boşaltsam diye. Ki onun üzerine hızlıca şey patladı. Yani başka bir şey isteseymişim olacakmış cinsinden. Bu erkek yerini bilsin kampanyası diyeceğim, çok ayıp olacak. Erkek yerini bilsin eylemi, ad hoc eylemi, bir anda ortaya çıkan ad hoc eylemi başladı. Ve yani bir yandan da çok eğlendik kızlarla, ama bizim o erkek yerini bilsinden boşalttığımız öfke, tabii ki feministlere feminik diyen bir tayfa var, bir erkek tayfası var, onları çok öfkelendirdi. Öfkeler karşılıklı yoğuştular. En son sınıfsal bir öfkeyle Gaye Sakyalı buna da çok destek verdi. O hatta hashtagini o yaptı, erkek yerini bilsinin. O eylemde Gaye Sakyalı yansıtılan, işte sen sınıfsal bir mücadelenin bir parçası olamazsın çünkü zaten çok ayrıcalıklı bir yerden geliyorsun. Coğrafya kaderdir denklemin senin ayrıcalıklı yerden gelmişliğin bozamayacağı için sen bu konuda konuşamazsın diyerek bir de Gaye Sakyalı, yani son artık o bütün öfkeler çarpıştı. En son Gaye Sakyalı sınıfsal öfkeden yardırdık, linçledik ve dağıldık Allah'a bin şükür. Yani şey gibi, tövbe estağfurullah, grup seks gibi bir şey oluyor bizim öfkelenmelerimizde. Yani böyle herkes öfkeli birbirini dalıyor. Giren birbirine giriyor, hırsını atıyor, terini atıyor. İçindekini boşaltıyor, oh diyor, çıkıyor. Yani evet, enteresan bir şey öfke patlamalarımız. Böyle cins mücadelesinin öfkesi bende de sık sık patlıyor ve podcast'te de yansıyordur eminim. Ben elimden geleni yapıyorum. Yani bir kadın olarak elimden geleni gerçekten ne kadar çok meditasyonu bu ülkede bir kadın olmaya, alışmaya ve bununla ilgili etrafımdaki erkekleri terörize etmemeye ama yani terörize edip hani bütün yaşadıklarımın acısını etrafımdaki adamlardan çıkarmamaya çabaladığıma inanamazsınız. Ama ister istemez hepimizin yaşadıkları, hepimizin eylemlerine, söylemlerine yansıyor. Nasıl benim podcastime ne kadar feminist bazı ayaklanmalara yatkın olduğum yansıyorsa, insanların benimle ilgili bakışlarına da, yaptıkları yorumlara da elbette onların hayatla ilgili çözemedikleri veya haksız buldukları şeyler yansıyor. Bunun devamına da geleceğim birazdan.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Şimdi tabii durumum gereği, kadın oluşum ve kadının ülkemizdeki yeri gereği haklı öfke örneklerini direkt cinsiyet mücadelesi üzerinden vermek ihtiyacı hissettim. Ve birazcık daha üzerine gitmek istiyorum. Bu konunun bana feminik diyen, tabii sosyal medya sevgili dinleyicilerime de buradan öpücüklerimi yollamak istiyorum. Kokulu öpücük. Kokulu öpücüklerimi yollamak istiyorum. Şimdi anlıyorum, insanları anlıyorum. Aslında bu cinsiyet öfkeleri kadın erkek ve hani tüm yönelimlerini tam ben gerçekten bilmemekle beraber yani bununla ilgili okumalar yapmam gerektiğine eminim. Ama LGBT bireylerini de alayım. Bunların bizim içimizdeki bütün o cinsiyet mücadelesindeki öfkelerin nedeni aslında temel bütün öfkelere dayanıyor. Yani yargılanma korkusu, olduğu gibi sevinmeyeceğine duyulan inanç veya olduğu gibi sevilmemiş olmasından kaynaklanan, ailesi tarafından, çevresi tarafından yani bütün bu öfkeler birbirimize yansıyor oluyor. Bir tane dinleyicim, erkek dinleyicim, ekşi sözlükte de aramız hiç iyi değil, hayırlısı olsun inşallah. Yani oradaki mizojenik konusunda mizojenik demeyi öğrendikten sonra birazcık konuşmamız gerekecek. Şey yazmıştık, bir dinleyerek ondan benden pozitif enerji aldığını falan bahsetmiş. Sadece diyor çok fazla feminiklik yapmazsa diyor iyi olur gibi geliyor ve orada şey feminist dediği şeyin yani feministlikle o dalga geçtiği noktanın bize ne kadar acı verdiğini anladığından emin değilim aslında bakarsan. Yani şu noktada günde her gün bir kadının en az erkekler tarafından hele de ailesinden yakınından ayrıldığı sevgilisi falan insanlar tarafından öldürüldüğü ortada cesedinin bulunamadığı falan Allah'ım neleri olumlayamıyoruz noktada bir ben bu öfkeden kaçamam bu. En azından ilk olumlamamız olsun. Yani öfkeden kaçamayabiliriz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkincisi, feministlik artık bir şeye geliyor bizim için. Yani feminist olmayalım da ne yapalım? Yani bu noktada artık ben canımın derdindeyim. Mesela senin feministlik kavramıyla dalga geçiyor olman anneme sövmen gibi bir şey yani aslında. Çünkü orada hem annemin canının derdi var hem kendi canımın derdi var. Erkeklerle aslında sadece... Yani en azından erkek, heteroseksüel erkeklerle diyeyim. Bunu birazcık çözebilsek yani bize birazcık feminiklik yapmak için alan açmaları gerektiğini. Çünkü gerçekten canımızın burnunda oldu. Hani bunun da bizim için çok ciddi bir konu olduğunun. Hani bütün hayatlar evet önemli. All Lives Matter'cılarda da öyle bir şey var ya. Ama benim evim yanıyor. Öyle bir Black Lives Matter'a karşı bütün hayatlar önemlidir diyen başka bir akım oluştu. Orada da onunla dalga geçmek için şey diyordu işte bütün evler önemlidir diyor bir tane kadın. Ama diyor ki benim evim yanıyor şu anda. Olabilir diyor, yani benim evim de yanabilirdi. Bütün evler önemlidir ama benim evim yanıyor gibi. Hani bu bir işin komedisi ama evet, buradan anlayabilirsiniz diyorum. Neyse, konuyu bağlayayım. Bana feminik demezseniz sevinirim. Kimseye feminik demezseniz sevinirim. Feminizme yer açmaya çalışırsanız, sizinle olan derdimizin sizin elinizden haklarınızı almak değil, kendimizin ölmeden hayatta kalmak gerçekten zor olan bir şey olduğunu anlarsınız. Seviniriz diyorum. Evet, haklı öfke cinsiyet mücadelesini verdim ama hani haksızlıktan ve derin eşitsizliklerden, bazı hayatların inanılmaz derecede gerçekten bahtsız oluşundan ve daha da beteri, gerçekten en çıldırtıcısı belki bu. Bazı hayatlar çok bahtsız, çok büyük eşitsizlikler var ve tuzu kuru olan bir grup insanlık bununla karşı hiçbir tepki vermiyor. En çıldırtıcısı bu. Hatta tuzu kuru olmayan, tuzu epey de nemli olan bir grup insanlık da buna hiç tepki vermiyor. Yani aslında duyduğumuz temel öfkelerden bir tanesi, hayata ve insanlığa karşı duyduğumuz temel öfkenin altında bu var. Bu eşitsizliğe, bu adaletsizliğe tahammül edememe duygusu var. Ve gerçekten öfke aslına bakarsanız dünyayı değiştiren çok önemli unsurlardan bir tanesi. Neredeyse heyecan kadar, yani sahnede duyulan o heyecan kadar adrenalini büyük, çok büyük bir yakıt. Fakat ve lakin karbon izi çok kalın. Yani evet, yakıt olarak işte devrimler yaptıran, çağları değiştiren bir şey öfke. Lakin karbon izi, yani dünyaya, sana, bana, hem öfke sahibine hem karşıdakine sonradan kalıcılığı ve zararı çok fazla. Burada yine Buda'ya döneceğiz. Yüzlerimizi Buda'nın göbeğine döneceğiz ve Buda'nın göbeğinden çıkan bir sözü hatırlayacağız. Öfkeye tutunmak diyor, karşısındakine yanan bir kömür parçası atmaya benzer. Elin yanacak. Bu kadar basit. Yani aslına bakarsan insan tabii ki elbette haksızlıkla savaşacağız. Elbette buna karşı öfkelenmememiz de imkanı değil. Bize birilerinin öfkelenmesini de engelleyemiyoruz çoğunlukla. Zaten sosyal medya böyle öfkeyi saçıyor. Düğünde atılan para gibi saçıyor. Lakin buna karşı bir, bize yönelen öfkeye karşı o öfkeyi katlandırmamak, mayalandırmamak, o öfkenin sende daha fazla öfkeye sahip olmamasını, daha fazla öfke üretmemesini sağlamaya çalışmak. Kendi öfkenle alakalı da Lao Tzu dedemin ve amcanın dediği gibi en iyi savaşçının asla öfkeli olmadığını hatırlamak. Bugün bir savaş verilecekse adaletsizliğe karşı, adaletsizliği yapanı paramparça edeceğim, onun kanını emeceğim falan gibi bir yerden değil. Ben adaletsizliği adaletli olarak, adaletliliği, adalet kavramını popüler hale getirerek, onu reklamlayarak, onu parlatarak savaşacağım demek belki de en güzeli. Ama dediğim gibi kendi öfkenizden, bazen kendinize, bazen etrafınızdaki haksızlıklara duyduğunuz öfkelerden kaçınmak mümkün değil. Değil, değil, değil. Burada çok eğlendim. Buradan sonrasını halaylarla yapacağız. Ne yapıyoruz peki? Çok öfkelendik, ne yapıyoruz? Ben şahsım çok öfkelendiğimde genelde Türkçe rap dinleyerek yürüyor oluyorum. Gerçekten Türkçe rap'in Türkçe rap'le savaşı kadar beni sakinleştirebilen çok az şey var. Tövbe. Yani bu şaka tabii. Gerçek ama şaka tabiatıyla. Yani sağlıklı öfke dışa vurumunu deneyimliyor, çalışıyor olmamız lazım. Uzmanlar, açıp bakabilirsiniz internette. Ben bu işin uzmanı değilim ama bu işin uzmanları var. Sağlıklı öfkemizi nasıl dışa vurabiliriz? İşte düşünmeden konuşmuyoruz. İlk önce bir düşünüyoruz. Önce bir sakinleşip kendimizi çekip başka bir yere alıp ondan sonra o öfkeye neden olan şeyleri makul bir şekilde karşımızdakine ifade etmek mi? Artık işte sporumuzu, egzersizimizi yapıp, metal de çok işe yarar. Yürüyüşler yapmak metal müzik eşliğinde. Yani ya da çözüm odaklı davranmak mı? Yani beni neden sinirlendiriyorsunuz'a tutulmak yerine bu sebepleri ortadan kaldıracak çözümlere gitmek mi? Karşıdakini suçlamak yerine efendime söyleyeyim ben böyle hissediyorum, bu bana bu şekilde hissettiriyor diye kendimizi ifade etmek mi? Bin tane yolu var bunun. Bunları oturun. Bence ve de kin tutmamak, affetmek zaten bunu bir ayrıca bir olumlu dünya yani. Affetmek tam bir gerçek bir olumlamadır. Ve yani olumlamanın battaniyesidir, olumlamanın polarıdır affetmek. Onunla ilgili gerçek bir program yapmak gerekiyor. Bunları bir kendinize çok öfkelendiğinizi hissettiğinizde, öfkenizi adeta fışkırtmak, bahçe sulama hortumundan fışkırtmak yerine ucunu sıktınız. Birazcık çalışmanız iyi olabilir diye düşünüyorum. Son bir şey anlatacağım. Geçenlerde yine bu tam işte erkek yerini bilsin şey sonlarına yaklaşıyor. Gaye linci başlamış. Ben de böyle yani hani nasıl oluyor da oluyor gibilerinden kendi kendime bir galyana gelirken bir tane kadının tweetini gördüm. Şey yazmış işte Instagram ortadan kalksa dünyada yoga yapan sadece 3 tane insan kalır diye yazmış. Çok sinirlendim. Çünkü bir yogacı olarak ben Instagram'a koymak için yapmıyorum o yogayı. Ama Instagram'a koymaktan da zevk alıyorum. Çünkü o benim hayatımın gerçekten renkli, iyi görünen, kendimi çok iyi hissettiren, kendimi iyi göründüğümü hissettiğim bir parçası da aynı zamanda. Ve onu da hemen ben kadınlar üzerinden o sırada onu düşündüğüm için algıladım. İşte bu da kadına karşı yönelik bir şiddet. Çünkü biz kadınlar sadece kendimizi başkalarına göstermek için spor yaparız değil mi falan diye tweet'i geri yolladım internet alemine. Büyük bir galyen ile, galyana geliş ile. Ona bir sürü tepki falan geldi. Sonra biraz oturdum düşündüm lan dedim. Yani gerçekten bir de kadına baktım. O da aslında sadece komedyen bir kadın falan. Dedim Denizciğim doğru bir şey yapmamışsın gibi görünüyor. Tweet'i sildim. Birkaç gün sonra bir şey oldu. O tweet'in altına da yazmış olan çocuk çok saçma bir yerden dedi ki işte sana kıl oldum çünkü tükürdüğün yalar gibi geçen gün kendi cinsinden bir kadın herkesin ortasına atmıştın sonra tweet'i sildin tükürdüğün yalar gibi falan gibi bir şey yaptı bana. Canım sağ ol. Ben de kendinize başka bir nefret öznesi bulun dedim ama tükürdüğünü yalamak konusuyla bitirmek istiyorum. Zaten zamanımı da yalamışım. Tükürdüğünü yalamak çok nefret edilen bir kavram. Biz zaten Türkler olarak dilinde de bayağı bir öfke barındıran bir toplum olduğumuz için çok utanç verici bir şey olarak algılanıyor. Ama bence tükürdüğünü yalamak mantıklı bir şey. Yani bir kere insan olarak her şeyden önce ulu orta tükürmememiz gerekiyordu. Ve eğer hatamızı kabul edip o hatayı bir şekilde telafi edecek bir şey yapabiliyorsak da bu bizim aslında insan olarak bir mesafe kat etmeye çalıştığımızı, galyana geldiğimizi kabullenebiliyorsak da, öfkemizle hareket ettiğimizi kabullenebiliyorsak da aslında bu bir insan olarak bir yerden bir yere gidip daha empatik, daha iyi bir şey yapmaya çalıştığımızın göstergesidir. Hiç de fena bir şey değildir diyorum ve diyeceklerimin sonuna geldik. İnsancıl olalım, çok öfkelenmeyelim. Programımızı sağda solda duyurursak çok sevinirim. Dinlemen. Tamam reklam yapmayı sevmiyorum. Sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Yazdıklarınızı okuduğumu biliyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Öfkelendiğiniz zaman Türkçe rap dinleyip yürüyüşlere mi çıkarsınız artık? Meditasyon mu yaparsınız? Boksa mı başlarsınız? Yastık mı yumruklarsınız? Mincirce mi konuşursunuz? Kundalini mi çalışırsınız? Bilememekle beraber bunun her zaman size ve etrafınıza gerçek bir karbon ayak izi, gerçek bir zarar olarak döneceğini hatırlayarak davranmanızı hatırlatıyorum ve huzurlarınızdan çekiliyorum. Ben Deniz Öztürhan. Bir olumlu dünyada sona erdi. Yeah!
Olumlu dünya çatlara patla, pozitif vibe'lar değsin canıma.
Süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.